Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizinle tekrar birlikteyiz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, ilk olarak Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Dünya Nimetlerini Kullanma Muhasebesi başlıklı yazısını sunacağız. Dinimize göre bu dünya hayatı ahiretin tarlası olup, akıllı Müslüman için maddi imkanlar ahiret sermayesidir. Son dönemde ülkemiz maddi olarak zenginleşmiş, diğer insanlar gibi dini camialarda bu refahtan paylarını almışlardır. Dünyevileşmenin tehlikelerine en çok dikkat çeken sufi kesimler olduğu için onların bu husustaki uyarıları bizim için her zaman göz açıcı olmuştur. Bu yazımızda Kur'an, sünnet ve ariflerin uyarılarını dikkate alarak maddi imkanlarımızı nasıl kullandığımızın muhasebesini yapmaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtelim ki dünyevi imkanlar ancak Allah yolunda hizmete sarf edilirse iyidir. Şahsi keyiflere harcandığı ölçüde de hesabı, hatta ikabı gerektirir. İmam Rabbani nimetleri dine hizmet hususunda kullanma yolunda müritlerini teşvik eder. Bunun aksine dünyayı elde edince ahireti unutanları bir mektubunda şöyle uyarır: "Şüphesiz dünya lezzetleri ve fani nimetler şeriat-ı Muhammediye yolunda hizmet etmek için kullanılırsa, ancak o zaman bunlardan afiyetle ve güzellikle istifade edilmiş olunur. Bu takdirde dünyevi nimetler ahiret nimetleriyle birleşir. Aksi takdirde bu nimetler şekere bulanmış olan öldürücü zehir gibi ahmakları aldatırlar. Eğer Hakimi Mutlak'ın sunduğu tiryakla bunlar tedavi edilmez, nimetlerin tatlılığı da şer'i emir ve yasakların acılığıyla dengelenmezse kula yazık olur." İmamın ifadesiyle Allah yolunda kullanılan dünyevi imkanlar salik için ebedi nimete dönüşür. Aksi takdirde bu nimetler insan için ebedi zehir olur. Dünyanın ahiret için nasıl kullanılacağının en müşahhas örneğini İmam Gazali'nin İhyasında görürüz. Gazali, dünya imkanlarını padişah tarafından kendilerine birer güzel at, yol azığı, kıyafet ve yol harçlığı gönderilen üç insan örneğiyle açıklar. Padişah bu üç zata birer de mektup gönderir. Der ki, "Ata binin, kıyafetleri ve kılıcı kuşanın ve hemen huzuruma gelin. Size huzurumda daha fazla makam mevki vereceğim," der. Sözü geçen imkanlara kavuşan üç adamın üç ayrı tavrı olur. Biri ata hayranlıkla bakar, her sabah onu kaşağılayıp onunla övünür ama padişahın huzuruna yol almak için onu kullanmaz. Oturup kavuştuğu nimetlere sevinir, onlarla başkalarına karşı övünür. İkincisi ise daha da kötüsünü yapar. Atı, silahı ve paraları alıp düşman ordusuna katılır. Kendi padişahına isyan eder, düşmanla beraber olup kendi milletini öldürür. Ancak üçüncüsü bunların aksine atın ve diğer imkanların veriliş nedenini idrak eder de vakit kaybetmeden ata atlar, kılıcını kuşanır, kendine verilen altınları da padişaha vasıl olmak için yol harçlığı eder. Bu örnekte açık olarak görüldüğü üzere kötülük atta ve diğer imkanlarda değil, bunları yanlış kullanan sahiplerindedir. İmam-ı Rabbani'ye göre de dünya malı ve onunla yapılan hizmetler şeriatın hedeflerine ve kurallarına uygun şekilde kullanılmadıkça israf edilmiş sayılır. Bugün bazı devlet kurumları, hatta dini kurumlar yaptıkları hizmetlerde bu önemli kurallara uymamakta, insanların edep ve ahlakını örseleyen şüpheli işlere destek vermektedirler. İmam bu tür boş vermişlik tutumlarını müminin ahireti için büyük bir tehlike olarak görür ve şöyle der: netice olarak kolaylık üzerine bina olunan şeriate muafık en ufak bir hareketi yerine getirmek ve bu yolda küçük bir gayrette bile bulunmak insana ebedi ahiret mülkünü kazandırır. Aynı şekilde bu sonsuz nimet az bir gaflet ve boş vermişlikle elden de gidebilir. O halde insan aklının nurunu kullanmalı, çocuklar gibi davranarak ebedi mülkü bu dünyanın cevizle muzu gibi basit şeyleriyle değişmemelidir. Eğer yaptığınız hizmeti şer'i hükümleri uygulama işiyle birleştirirseniz, peygamberlerin vazifesini yerine getirmiş ve bu sağlam dine hizmet etmiş ve onu yüceltmiş olursunuz. Biz sufilerse yıllarca çalışıp ruhumuza azap etsek, mücahede de bulunsak bu konuda size yetişemeyiz. İmamın yukarıdaki uyarıları, maddi imkanları dikkatsiz ve yetersiz olarak Allah yolunda kullananlara hitap etmektedir. Bundan daha kötüsü ise kavuştuğu veya kavuşacağı nimetler hatırına dindaşlarını ihmal eden, hatta onlara hıyanet edenlerdir ki, yukarıda İmam Gazali'nin verdiği örnekte bu tür şahıslar açıklanmıştı. Aynı tehlikeye dikkat çeken İmam Rabbani, Miyan Memriz adlı müridine şöyle yazmıştır. Miyan Memriz Han kardeşimiz, fakirliğin sıkıntılarından kaçarak zenginlere iltica etmiş, böylece dünyanın nimetlerini ve lezzetlerini istemiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz ve O'na döneceğiz. İmam Rabbani'ye göre dini hayatı dünyevi menfaatler uğruna terk edenler manen ölü sayılırlar. Onun için mektubunda bu eski müridine ölüm haberinde okunan ayeti bilinçli bir şekilde bedeni diri, kalbi ölü söz konusu zat içinde kullanmıştır. İmam yaptığı tercihin yanlışlığını ona anlatmaya devam eder. Bu nasıl bir anlayışsızlıktır? Zenginlerin arasında dünyadaki en son noktaya ulaşsanız bile elinize ne geçecek? İyi düşün ki maneviyatı bırakmakla ne tür bir ihtişama ulaşacaksınız? Karnınızı doyuracak ekmeğiniz fakirken de size ulaşıyordu. Şimdi daha yağlı lokma yiyorsunuz. Ancak fakirlikteki lokmanız sona erdiği gibi bu yağlı lokma da bir gün elden gidecek. İyi düşününce anlarsınız ki müflisliğe doğru gidiyorsunuz. İmam Rabbani yakinen hakikati gördükten sonra yoldan çıkanların kendilerine zulmettiklerini, bu tür insanların tekrar hak kapısına dönmelerinin zor olduğunu ifade eder. Ona göre bilerek ihanet eden ve zulmedenler acınmaya layık değildir. Merhamete layık olanlar ancak yaptığı kötülüğün farkında olmayan kimselerdir. Zarara razı olan ilgiye layık değildir sözü tam sizin halinizi açıklıyor. Kendi eliyle zarara razı olan şefkate layık değildir. Batıni terbiye işlerinde gevşeklik çukuruna düşmemek ve belalara uğramamak için istikametten ayrılmamalı, şeriatı elden bırakmamalısınız. Bütün bunları dünyayla bir arada yürütmek zordur. Zira bu zıtları birleştirmek manasına gelir. Bu durumu kendiniz seçtiğiniz için size kapı bekçiliği hizmeti düşmektedir. Eğer niyetiniz düzelirse bu sizin için çok iyi bir iştir. Ama niyeti düzeltmek çok zordur. Netice olarak dünya eğer onun sahibi olan Rabbimiz yolunda kullanılırsa ne güzel bir nimettir. Nitekim Peygamber Efendimiz yeri geldiğinde Medine'nin en zengini olmuş ama o imkanlarını çoğu zaman fakirlere harcadığından kendisi ve ailesi nice günler aç uyumuştur. Peygamberimizin aç kalması mecburiyetten değil, onun Müslümanlara hizmeti her şeyin önüne koymasından kaynaklanan bir tercihtir. Biz zayıf kullar, yıldızlardaki ölçüye ulaşamasak da en azından elimizden geldiğince mal ve canı Allah yolunda seferber etmeliyiz. İmam Rabbani yukarıda sözü geçen müridin zıttına varlığını Allah yoluna adayan başka bir müridini de şöyle övmüştür. Allah Teala itidal çizgisinde ve adaletin merkezinde istikamet üzere olmayı lütfetsin. Her türlü nimeti gerçekte bağışlayan Allah Teala'nın bir kuluna bir takım faziletler ve meziyetler verip, kullarından bazılarının ihtiyaçlarının anahtarını onun eline vermesi ne büyük bir devlettir. Allah bu kulunu muhtaçlar için bir sığınak ve barınak yapmıştır. Allah Teala'nın İyalim dediği mahlukatından bir topluluğu bir kuluna bağlaması, terbiyelerini ona havale etmesi ne büyük bir nimettir. Ahirette kurtulacak olanlar bu nimete hamd eden, nimetin şükrünü eda eden, efendisinin malıyla hizmeti kendine şeref bilen, Mevlasının kullarını terbiye etmeyi en büyük vazife bilen akıllı kimsedir. Netice olarak Allah'ın bizlere bahşettiği maddi ve manevi imkanları ne kadar onun yolunda kullandığımızı muhasebe etmeliyiz. Bilelim ki sahip olduğumuz devlet makamları, askeri güçler, her şey bizim değildir. Hepsi Rabbimizin ihsanıdır. Bize düşen, efendinin malından, onun aile efradına harcama yapan bir köle gibi, benliğine kapılmadan elimizdekileri Allah yolunda sarf etmektir. Rabbimizden niyazımız, dünya imtihanından tüm müminleri muvaffak kılmasıdır. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Dünya Nimetlerini Kullanma Muhasebesi başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak değerli dinleyenler. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına değerli dinleyenler. Evet, şimdi de Nurettin Yıldız'ın kaleme aldığı "Aslında Cihadın İçindeyiz" başlıklı yazısını sunuyoruz. Cihad İslam'ı yüceltmektir. İslam hayatın bütünü için vardır. Cihad da hayatın bütün alanlarındadır. Hayat eğer aileyle sürüyorsa, aile cihad için bir alandır. Aileye İslam'la yürüsün diye yapılan yatırım cihattır. Aileyi ayakta tutan ve bu tutuşunu Allah için karşılığını ondan bekleyerek yapan da cihad etmektedir ve mücahittir. Erkek veya kadın olmak, ihtiyar veya genç olmak bu hakikati değiştirmez. Hayat ticaret veya sanayi ile yürüyorsa, ticaretini ve sanayiciliğini Allah için ve onun şeriatına göre yapan, bu uğurda eziyet gören de cihat etmektedir. Çünkü ticaret ve sanayi hayatın olmazsa olmazıdır. Öyle bir olmazsa olması Allah'a ve dinine hizmet maksadıyla yürütmek cihattır. Aynı şey ziraat için de söylenebilir. Belki de ziraatla yapılacak cihadı bir önceki çeşitlerinden daha üstün de tutabiliriz. Çünkü ziraatın insan hayatına kattığı değer sanayinin kattığından fazladır. Cihat olma değeri de o oranda yüksektir. Siyaset eğer hayatın yönlendirilmesini sağlayan sistemin adıysa, hayatı ancak siyasetle Allah'ın razı olacağı yöne çekip tutabiliriz demektir. Bu da siyaseti iyi bir cihat meydanı olarak görmemize vesile olur. Şüphesiz en yaygın anlamıyla meydanlarda, müminlerin toprağı ve varlığı üzerinde gözü olan düşmanlarla yapılan silahlı savaş da cihattır. Yer yer cihadın en üstünüdür ama asla cihadın tek çeşidi ve alternatifsizi değildir. Bir başlığın çok üstün ve değerli olması diğer başlıkların yok sayılmasını gerektirmiyor. Namazımızın en üstün ve en sevaplı olması mesela haccı yok saydırmıyor. Cihad çeşitleri arasında da böyle bir benzetme yapabiliriz. Bir cihad çeşidi olarak sayılması belki de garipsenebilir ama bilhassa İslam şeriatının hükümsüz gibi tutulduğu bir zamanda Allah'ın haram ettiği şeylere karşı nefsin bütün kışkırtmalarına rağmen direnebilmek ve harama batmamak bir cihattır. Gençlerin önlerindeki haram bataklıklarına karşı iffetlerini korumaları güzel bir cihattır. Bu cihat vatan toprağını mı koruyor gibi bir soruyuysa cahilce kabul ederiz. Vatan toprağını korumayı cihat kabul edip o uğurda ölmeyi şehitlik görenlerin görüşü sadece o alana daraltılmış bir cihat anlayışından kaynaklanıyorsa onlar cihadı hiç bilmiyorlar demektir. Cihat vatan toprağını korumaktır. Vatan denen şey ümmetin toprağıysa değerlidir. Elbette korunacaktır. İffeti yitirilmiş insanların üzerinde yaşadığı toprağın uğruna ölmek nasıl cihat olacak? İnsanlar iffetlerini yitirmesinler diye değil midir bütün o mücadeleler? Asıl olan kuru toprak değil, toprağın üzerindeki yaşatılması gereken değerlerdir. İffet o yaşatılması gereken değerlerden, belki de imandan sonraki ilklerdendir. Bunun için de iffeti görünen kafire karşı korumak cihatsa eğer, aynı iffeti görünmeyen düşman şeytana karşı korumak da bir cihattır. Eğer bugün insanlık internet adı verilen bir sistemle hayatını sürdürüyor ve artık bu vazgeçilemez noktaya geldiyse, interneti helal sınırlarının içinde tutma mücadelesi veren cihat etmiyor da ne ediyordur? Her şey niyetlerle ayakta durur ve asıl şeklini alır. İnternetle kim niçin uğraştığına bakarak ondan Allah katında ne kazandığına ve ne kaybettiğine karar verir. İnternet veya filan telefon sistemi üzerinden erkek kadın bir nesil helak olmak üzereyken onları helal sınırlarına çekmek için yapılan çalışmalar nasıl cihat olmaz? Ya da o fesada karşı Allah korkusunu sürekli canlı tutmak için çırpınan genç kız, genç delikanlı nasıl mücahit sayılmaz? Yaşadığımız hayat ancak bunlarla yaşanabilmektedir. Hayatın içinden buğdayı bile çekip çıkarmak mümkün olabilir ama yeni teknolojileri yok saymak artık mümkün olmuyor. Topraklarımızdaki buğday tarlaları için vuruşup ölenleri şehit sayıyoruz, bunda da bir sakınca görmüyoruz. Hayatın artık neyle ve nasıl sürdürüldüğünü yeniden tasavvur etmeliyiz. Kesinlikle iffeti için direnen ve bunu Allah için yapan cihat etmektedir. Bu cihadı ofisinde, evinde, hatta sokakta yapmış olabilir. Meydanların isimleri değil, açıldıkları caddeler ve sokaklar önemlidir. İnsanların Allah'ı zikirle buluşmalarını ve kalplerin imarını temin için ömür tüketenler cihat etmektedirler. Bir camide veya otobüs durağında bir çocuğu Kur'an'la buluşturup ona Fatiha suresini ezberleten o çapta ve o konumda cihat halindedir. Kadınların tesettürünü sahiplenmeleri için genç kızlara yaşlı teyzelik rolüyle ahireti hatırlatan teyzenin o anda yaptığı şeyin adı ibadet ve cihat değil de nedir? Elbette her şey niyet ve niyet kalitesi belirliyor. Ona da Allah Teala hükmedecek. Nice kabarık işler onun katında yok hükmünde olacak ve nice bize göre cılız işlerde muhteşem bir cennet istikbali. Hükmeden Allah olacak. Biz bize emredilenleri yapmaya gayret edeceğiz. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Aslında Cihadın İçindeyiz" başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak bugün Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatlerde Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.